Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. Birinci bölüm. Ara sokak kapkaranlıktı ve sidikle kusmuğun leş gibi kokusu birbirine karışmıştı. Tam anlamıyla ayağına çabuk fareler ve onları avlayan, aç gözlü, kemikleri sayılan kediler için bir yuvaydı burası. Karanlıkta parlayan kızıl gözlerin bazıları insanlara aitti ama hepsi de öldürücü bir pırıltıyla bakıyordu. Gölgelerin arasında süzülürken Eve'in kalbi deli gibi atıyordu. Adamın buraya girdiğinden emindi. Onu izlemek, bulmak ve içeri tıkmak Eve'in göreviydi. Silahı elindeydi ve eli kesinlikle titremiyordu. ''Hey, tatlı kız, benimle yapmak ister misin? İster misin ha?'' Kimyasal maddeler ya da ucuz içkiler yüzünden çatlaklaşmış sesler karanlıkta çınlıyordu. Lanetlilerin iniltileri, delilerin kıkırdamaları duyuluyordu. Kedilerle fareler yalnız yaşamıyordu burada. Sırılsıklam tuğla duvarların dibine sıralanmış, medeniyeti hatırlatan çöp bidonlarının da pek rahatlatıcı olduğu söylenemezdi. Silahını hızla diğer tarafa yöneltti ve kokusundan yaklaşık 10 yıldır boşaltılmadığı anlaşılan bir geri dönüşüm ünitesinin yanından çömelerek geçti. Yemek kokusu nemli havayı sardı ve yağlı buhara çevirdi. Biri inliyordu. 13 yaşlarında çırılçıplak bir erkek çocuğu gördü. Yüzündeki çürükler irinlenmeye başlamıştı. Bir yengeç gibi arkasındaki duvara doğru geri geri sürünmeye çalışırken gözleri korku ve umutsuzlukla açılmıştı. Eve yüreğinin burkulduğunu hissetti. Bir zamanlar o da bir çocuktu. İncinmiş ve korkudan deliye dönmüş bir halde karanlık sokaklarda saklanan bir çocuk. Canını yakmayacağım. Bakışlarını çocuğun gözlerinden ayırmadan tabancasını indirirken neredeyse mırıldanır gibi alçak sesle konuşmuştu. İşte o anda bir darbe aldı. Adam hareketten doğan gürültünün ve gırtlağından yayılan homurtunun birleşimi olan bir sesle saldırdı. Öldürmeye kararlı bir şekilde elindeki demir boruyu hızla savurdu. Eve eğilerek dönerken kulağının dibinde borunun havayı yaran vızıltısını duydu. Konsantrasyonunu kaybettiği ve 120 kiloluk birincil hedefini unuttuğu için kendisine sövecek zamanı yoktu. Kas yığını bu acımasız adam Eve'i tuttuğu gibi duvara fırlatmıştı. Eve'in silahı elinden fırladı ve karanlığın içinde takırdayarak yuvarlanıp kayboldu. Eve adamın gözlerini gördü. Zeus denen kimyasal madde yüzünden olağanüstü öldürücü bakan gözler. Borunun havaya kalkışını izledi, zamanlamasını yaptı ve boru arkasındaki tuğla duvara büyük bir gürültüyle inmeden birkaç saniye önce yuvarlanarak darbeden kurtuldu. Hemen arkasından bacaklarından aldığı güçle başını hızla adamın karnına doğru uzattı. Adam homurdanarak sendeledi ve Eve gırtlağına uzanan ellere aldırmadan adamın çenesine alttan bir yumruk yapıştırdı. Ama darbenin etkisi daha çok kendi kolunu sızlattı. İnsanlar hiçbir şeyin ve kimsenin güvende olmadığı bu daracık dünyada kendilerini kurtarmaya çalışıyor, çığlık çığlığa kaçışıyorlardı. Eve hızla döndü ve dönüşünün gücünü kullanarak rakibinin burnunu parçalayacak bir tekme attı. Adamın burun deliklerinden fışkıran kan, sokaktaki leş kokularına bir yenisini ekledi. Adamın gözleri deli gibi bakıyordu ama darbeden hiç de etkilenmişe benzemiyordu. Acı duygusu bile uyuşturucuların tanrısıyla denk olamazdı. Yüzünden süzülen kana aldırmadan gülümseyen adam kalın demir boruyu elinde şaklatıyordu. ''Seni geberteceğim, seni geberteceğim polis kaltağı!'' Adam demir boruyu bir kamçı gibi kullanarak Eve'i köşeye sıkıştırmıştı. Kanı aktıkça o sırıtmaya devam ediyordu. ''Kafanı kırıp açacağım ve beynini yiyeceğim.'' Adamın söylediğini yapacağını bilmek, Eve'in damarlarındaki adrenalin akışını daha da hızlandırdı. Kesik kesik soluyor, yüzünden ter damlaları süzülüyordu. Adamın aniden gelen darbesini eğilerek savuşturdu ve dizlerinin üzerine çöktü. Bir elini çabucak çizmesinin içine soktu ve sırıtarak ayağa kalktı. Onun yerine bunu ye orospu çocuğu. Eve'in yedek silahı elindeydi. Sersemleticiyle zaman kaybetmedi. Zeus etkisindeki 120 kiloluk kas yığını bir adam zaten sersemleticiye gülüp geçerdi. Eve silahını öldürmeye ayarladı. Adam bir kez daha üzerine gelirken Eve tam gücüyle silahını ateşledi. Önce adamın gözleri donuklaştı. Bunun nasıl olduğunu Eve daha önce de görmüştü. Saldırganın gözleri aniden yeni doğmuş bebek gözleri gibi donuklaşıyordu. Eve yana çekildi ve tekrar ateş etmeye hazırlandı. Ama demir boru adamın parmaklarının arasından kayıp düşmüştü. Adamın sinir sistemi aşırı yüklenirken vücudu o tanıdık titrek dansa başladı. Saldırgan Eve'in ayaklarının dibine devrildiğinde Tanrı'ya oynamaya çalışan bir insanlık kalıntısına benziyordu. "Artık başka bakireleri de kurban edemeyeceksin serseri," diye mırıldandı Eve. O vahşi enerji vücudundan çekilirken bir eliyle yüzünü kapadı ve silah tutan elini indirdi. Derinin betona sürtünmesinden çıkan hafif hışırtı irkilmesine neden oldu. Silahını yeniden kaldırarak dönmek için harekete geçtiği anda iki güçlü kol onu yakaladı ve havaya kaldırarak ayaklarının ucunu yükseltti. "Daima arkanı kollamalısın Teğmen," diye fısıldadı bir ses. Sonra bir çift dudak Eve'in kulak memesine bir öpücük kondurdu. "Rourke, lanet olsun, neredeyse seni mıhlayacaktım." Böyle bir olasılık kesinlikle yoktu. Rourke bir kahkaha atarak genç kadını kollarında çevirdi ve dudaklarını büyük bir açlıkla onunkilere bastırdı. "Çalışmanı izlemeye bayılıyorum," diye mırıldandı ve ne yaptığını daima bilen akıllı eli Eve'in göğüslerinden birini avuçladı. "Çok tahrik edici. Kes şunu." Ama Eve'in kalbi hızla atmaya başlamıştı bile ve bu itirazlarının pek de samimi olduğu söylenemezdi. "Şimdi baştan çıkmanın zamanı değil. Tam aksine, balayı baştan çıkmak için geleneksel yer ve zamandır." Rourke sevgilisini hafifçe itti ve omuzlarından tuttu. "Nereye gittiğini merak etmiştim. Bunu tahmin etmeliydim." Ayaklarının dibinde yatan cesede baktı. "Ne yaptı bu adam?" "Genç kadınların beyinlerini çıkarıp yemek gibi tuhaf bir alışkanlığı vardı." "Of!" Rourke yüzünü buruşturdu ve başını iki yana salladı. "Gerçekten iyi. Biraz daha az mide bulandıran başka bir şey bulamaz mıydın?" "Birkaç yıl önce Terra Koloni'de bu tarife uyan bir adam vardı. Merak ettim de." Susarak kaşlarını çattı. Leş kokulu bir ara sokakta, ayaklarının dibinde bir cesetle duruyorlardı. Ve Rourke, baştan çıkarıcı, karanlık melek Rourke, elmaslarla süslü bir smokin giymişti. "Sen neden böyle giyindin?" "Bir planımız vardı," diye hatırlattı Rourke. "Akşam yemeği için." "Unutmuşum." Eve silahını tekrar yerine tıktı. "Bunun bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim." Derin bir iç çekti. "Sanırım yıkanıp temizlenmem gerek. Seni olduğun gibi seviyorum." Rourke tekrar kontrolü ele alarak Eve sarıldı. "Yemeği boş ver şimdilik." Gülümsemesi karşı konulmazdı. "Ama biraz daha estetik bir ortam konusunda ısrar ediyorum." "Programı sonlandır," diye emretti. Ara sokak, leş kokuları ve birbirine sokulmuş vücutlar ortadan kayboldu. Şimdi duvarlara monte edilmiş cihazlar ve yanıp sönen ışıklarla dolu, dev gibi boş bir odada duruyorlardı. Programda var olan holografik sahnelerin daha gerçekçi ve etkileyici olmasını sağlamak için hem zemin hem de tavan aynayla kaplanmıştı. Bu, Rourke'un en yeni ve en karmaşık oyuncaklarından biriydi. "Tropikal ortam 4B programını başlat. İkili kontrol statüsünü koru." Buna cevap olarak kıyıya vuran dalgaların sesleri ve mis gibi okyanus kokusu ortamı sardı. Eve, ayaklarının altındaki beyaz kumları ve egzotik dansçılar gibi salınan palmiye ağaçlarını gördü. "İşte bu daha iyi," dedi Rourke, Eve'in gömleğinin düğmelerini çözmeye başlamadan önce. "Daha doğrusu, sen çıplak kaldığında öyle olacak. Son 3 haftadır neredeyse uyanık olduğum tüm saatler boyunca beni hep soydun zaten." Rourke bir kaşını kaldırdı. "Bu bir kocanın ayrıcalığıdır." "Ne yani? Şikayet mi ediyorsun?" "Koca." Bu kelime hala Eve'in gerginleşmesine neden oluyordu. Bir savaşçının siyah yelesine, bir şairin yüzüne ve vahşi bakışlı mavi İrlandalı gözlerine sahip bu adam onun kocasıydı. Eve bu fikre alışabileceğini hiç sanmıyordu. "Hayır, bu sadece..." Rourke'un uzun parmaklı ellerinden biri göğüslerini okşamaya başladığında Eve zor nefes aldığını fark etti. "Bir gözlemdi. Polisler." Eve'in kotunun fermuarını açarken gülümsedi. "Hep gözlemliyorsunuz. Şu anda görevde değilsin Teğmen Dallas." "Sadece reflekslerimin keskinliğini korumaya çalışıyorum. İşten 3 hafta uzak kalırsan hemen paslanmaya başlarsın." Rourke Bir elini Eve'in kalçalarının arasına kaydırdı ve başını hafif bir iniltiyle arkaya atışını izledi. "Bence reflekslerin gayet iyi durumda," diye mırıldandı ve karısını beyaz kumların üzerine yatırdı. Karısı: Eve üzerinde otururken, altında zevkle kıvranırken ve yanında yarı bitkin bir şekilde uzanırken, Rourke bu düşünceyi izlemekten hoşlanıyordu. Bu kendini işine adamış polis, bu incinmiş ruh gerçekten de ona aitti. Program boyunca arka sokakta o uyuşturucu etkisindeki çılgın katille boğuşurken çalışmasını izlemişti. İllüzyondayken gösterdiği cesur kararlılığı ve sert tutumu, gerçek hayatta da aynen sergileyeceğinden hiç şüphesi yoktu. Bazen zor anlar yaşamasına neden olsa bile, Rourke onun bu özelliğine hayrandı. Birkaç gün içinde New York'a döneceklerdi ve onu yine görevleriyle paylaşmak zorunda kalacaktı. Ama şimdilik onu hiçbir şeyle paylaşmak istemiyordu, hiç kimseyle. Leş gibi çöplerle ve umutsuz insanlarla dolu ara sokaklara hiç de yabancı değildi Rourke. Oralarda büyümüş, başı derde girdiğinde oralara sığınmış, sonra da oradan kaçmıştı. Hayatını şimdiki durumuna kendisi getirmişti. Sonra Eve, beklenmedik bir anda yayından fırlamış bir ok kadar keskin ve öldürücü bir şekilde hayatına girmiş, bir kez daha her şeyin değişmesine neden olmuştu. Polisler bir zamanlar düşmanıydı, sonra da bir süre için eğlencesi olmuşlardı. Şimdi ise onlardan birine bağlıydı. Daha iki hafta önce elinde çiçekler ve bronz renkli gelinliğiyle kilise koridorunda kendisine doğru yürüyüşünü izlemişti. Saatler önce bir katilin yüzüne yerleştirdiği çürükler hala oradaydı ve makyajla gizlenmeye çalışılmıştı. Çok şeyi ele veren o konyak rengi iri gözlerinde ise zevk ve gerginlik yansıtan pırıltılar vardı. İşte başlıyoruz. Rourke el ele tutuştuklarında Eve'in bunu söylediğini zor duymuştu. Seni daha iyiye ya da daha kötüye götüreceğim. Tanrı yardımcımız olsun. Artık birbirlerinin yüzüklerini takıyorlardı. 21. yüzyılın ortalarında bu tür gelenekler artık modası geçmiş sayılsa bile Rourke bu konuda ısrar etmişti. Birbirleri için ne olduklarını hatırlatacak bir sembolü ikisinin de taşımasını istemişti. Karısının elini tuttu ve onun için yaptırdığı süslü altın halkanın hemen üzerinde parmağını öptü. Eve'in gözleri kapalıydı. Genç kadının sert yüz hatlarını, büyücek ağzını, kısa kesilmiş diken gibi kumral saçlarını inceledi. ''Seni seviyorum Eve.'' Eve'in yanakları kızardı. Ne kadar da kolay mahcup oluyordu. Rourke onun kendi kalbinin ne kadar büyük olduğunu bilip bilmediğini merak ediyordu. ''Biliyorum.'' Eve gözlerini açtı. ''Ben sanırım buna alışmaya başlıyorum.'' ''Güzel.'' Kumları döven suyun şarkısını, ağaç dallarının arasından süzülen esintiyi dinlerken Eve bir elini kaldırdı ve Rourke'un yüzüne düşen saçlarını yumuşak bir hareketle geriye itti. ''Onun gibi bir adam.'' diye düşündü. Güçlü, zengin, canının istediğini yapan, parmağını şaklatarak böyle sahneleri yaratabilen bir adam. Ve bütün bunları Rourke onun için yapıyordu. ''Beni çok mutlu ediyorsun.'' Rourke yüzsüzce sırıttı. ''Biliyorum.'' Fazla çaba harcamadan Eve'i kaldırıp üzerine oturmasına yardım etti. Rourke'un elleri genç kadının uzun, ince ve kaslı vücudunda tembel tembel dolaştı. ''Balayımızın son bölümü için seni gezegenden kaçırmam konusunda memnun olduğunu itiraf etmeye hazır mısın artık?'' Eve, yaşadığı paniği hatırlayınca yüzünü buruşturdu. Rourke onu omzuna atmış, küfürlerini aldırmadan kahkahalar arasında uzay aracına taşımıştı. ''Paris'i sevmiştim.'' dedi Eve. ''Adada geçirdiğimiz haftayı da. Zamanımızın yarısını zaten yatakta geçirecekken neden tam olarak tamamlanmamış bir uzay oteline gelmemiz gerektiğini anlayamamıştım. Korkuyordun.'' Eve'in yapacağı ilk gezegenler arası yolculuğun düşüncesiyle korktuğunu görmek ve yolculuklarının büyük bölümünde onu meşgul etmek Rourke'un çok hoşuna gitmişti. ''Korkmuyordum. Hem de ölesiye.'' diye düşündü Eve. ''Ölesiye korkuyordum. Bana danışmadan plan yaptığın için kızmıştım sadece. Bense bir davayla fazlasıyla meşgul olan ve bana istediğim gibi plan yapabileceğimi söyleyen birini hatırlıyorum. Çok güzel bir gelindin.'' Eve'in dudakları hafifçe kıvrıldı. ''Gelinliğim güzeldi.'' ''Hayır, sen güzeldin.'' Rourke bir elini karısının yanağına koydu. ''Eve Dallas, benimsin.'' Eve her yanını saran sevgi selini hissetti. Her seferinde onu savunmasız ve hazırlıksız yakalayan dalgalar halinde geliyordu. Seni seviyorum. Eve öne eğildi ve dudakları Rourke'un kileri buldu. Ama görünüşe bakılırsa asıl sen benimsin. Akşam yemeği için oturduklarında saat gece yarısını çoktan geçmişti. Neredeyse tamamlanmış olan Olympos Grand Hotel'in ay ışığıyla yıkanan terasında Eve bir yandan doldurulmuş ıstakozla boğuşuyor, bir yandan da ortamın tadını çıkarıyordu. Rourke sayesinde Olympos tatil merkezi bir yıl içinde tamamlanmış ve tam kapasite dolmuş olacaktı. Şimdilik her şey kendilerine aitti. Tabii inşaat işçilerini, personeli, mühendisleri, pilotları ve bu dev uzay istasyonunu paylaşan diğerlerini saymazsa. Oturdukları küçük cam masadan tatil merkezini kuş bakışı görebiliyordu. Gece çalışanlar için ışıklar yanıyor, 24 saat çalışan makinelerin hafif uğultusu duyuluyordu. Fıskiyeler, yapay meşaleler ve akan suların arasından görünen rengarenk bir gökkuşağı sadece kendisi içindi. Eve bunu biliyordu. Rourke ne inşa ettiğini Eve'in görmesini ve belki de neyin bir parçası haline geldiğini anlamasını istiyordu. Karısı olarak. Karısı. Eve derin bir nefes aldı ve Rourke'un doldurduğu buz gibi şampanyayı yudumladı. Cinayet masası dedektifi Teğmen Eve Dallas'ın nasıl olup da Tanrı'dan daha fazla güce ve paraya sahip olduğu iddia edilen bir adamın karısı haline geldiğini anlaması biraz zaman alacaktı. Bir sorun mu var? Eve hafifçe gülümsedi ve gözlerini kırpıştırarak Rourke'un yüzüne baktı. Hayır, erimiş tereyağına, gerçek tereyağı, Rourke'un masasında yapay tereyağı olmazdı, batırılmış istakozuna konsantre oldu ve tadına baktı. İşe geri döndüğümde kantinde önümüze yemek diye attıkları mukavvalara nasıl katlanacağım? Her ihtimale karşı iş yerindeyken şeker ye. Rourke karısının kadehini ağzına kadar doldurdu ve Eve'in gözlerini kıstığında bir kaşını kaldırarak baktı. Beni sarhoş etmeye mi çalışıyorsun ahbap? Diye sordu Eve. Kesinlikle. Eve güldü. Bu Rourke'un son günlerde daha sık gördüğü bir şeydi ve omuz silkerek kadehini eline aldı. Canı cehenneme, seni zorlayacağım ve sarhoş olduğumda paha biçilmez şarabı bir bardak suymuş gibi bir dikişte midesine indirdi. Sana kolay unutamayacağım bir deneyim yaşatacağım. Rourke bir süreliğine yatıştığını sandığı şehvet duygusunun yeniden canlandığını hissetti. Bu durumda kendi kadehini de ağzına kadar şarap doldurdu. İkimiz de sarhoş olalım. Burayı sevdim dedi Eve. Masadan kalktı ve kadehini eline alarak oymalı taşlardan yapılmış korkuluklara doğru yürüdü. Bu taşları çıkarttırmak, oydurmak ve sonra da uzay araçlarıyla buraya taşıtmak büyük bir servete mal olmuş olmalıydı. Ama sonuçta söz konusu kişi Rourke'tu. Korkuluğun üzerinden eğilip ışık ve su gösterisini izledi. Binaları, kubbeleri, kuleleri, gösterişli insanlarla ve oyuncakları gösterişli oyunlarla dolu olacak parlak ve seçkin evleri inceledi. Kumarhane tamamlanmıştı ve karanlıkta altın bir top gibi parlıyordu. Bir düzine havuzdan biri gece için aydınlatılmıştı ve kobalt mavisi su parıldıyordu. Gök yürürler binaların arasından zikzaklar çizerek uzanıyor, birbirine dolanmış gümüşü iplikleri hatırlatıyordu. Şimdilik hepsi boştu ama 6 ay ya da en fazla 1 yıla kadar hepsinin dolacağını tahmin etmek zor değildi. İpekler ve mücevherler içinde parıldayan insanlarla dolup taşacaklardı. Alçak sesle konuşan danışmanlarıyla ve ağır başlı droidleriyle çamur banyolarının ve vücut bakım merkezlerinin tadını çıkarmaya geleceklerdi. Kumarhanede servetler kaybedecek, kulüplerde pahalı içkiler içecek, yumuşak ve sert vücutlu lisanslı eşlerle sevişeceklerdi. Rourke onlara bir dünya sunacak, onlar da seve seve geleceklerdi. Ama burası dolduğunda artık Eve'in dünyası olmayacaktı. O, sokaklardan, suç ve kanundan oluşan dünyasıyla daha mutluydu. Rourke'un bunu anladığını tahmin ediyordu. Çünkü o da aynı yerden gelmişti. Bu yüzden burası sadece kendilerininken tadını çıkarmaya gelmişlerdi. ''Burada büyük bir iş başaracaksın.'' dedi Eve. Sonra Rourke'a dönerek kalçasını korkuluğa yasladı. ''Planım bu.'' ''Hayır.'' Eve başını iki yana sallarken içki yüzünden çoktan beyninin bulanmaya başladığını hissederek keyiflendi. ''Burada insanların asırlarca konuşacağı, hayalini kuracağı bir şey yaratıyorsun.'' Dublin'in arka sokaklarında saklanan genç hırsızdan bu yana çok yol kat ettin Rourke. Rourke sinsice gülümsedi. Çok da uzak değil Teğmen. Hala yan kesicilik yapıyorum aslında. Sadece elimden geldiğince yasal bir şekilde. Bir polisle evli olmak Belli eylemleri kısıtlıyor. Eve kaşlarını çattı. Hiçbirini duymak istemiyorum. Sevgili Eve, Rourke elinde şarap şişesiyle birlikte ayağa kalktı. Daima adalete uygun hareket edersin. Yine de son derece karanlık bir karaktere aşık olacak kadar huzursuzsun. Eve'in kadehini tekrar doldurdu ve şişeyi bir kenara bıraktı. Daha birkaç ay önce birinci derece cinayetten şüpheliler listende olan birine. Bu hoşuna mı gidiyor? Yani şüphelenilmek? Evet, gidiyor. Elini uzatıp Eve'in çürük izinin artık kaybolduğu elmacık kemiğini baş parmağıyla ovaladı. Ama o iz zihninde kaybolmamıştı. Ve senin için biraz endişeleniyorum. Aslında fazlasıyla diye itiraf etti içinden. Ben iyi bir polisim. Biliyorum, tamamen hayranlık duyduğum tek polis. Adalete böylesine yürekten bağlı bir kadına aşık olmam, kaderin garip bir cilvesi. Benim kapris uğruna gezegenler alıp satabilen biriyle ilişkim olması daha da ilginç. Evli. Rourke güldü. Eve'i olduğu yerde döndürdü ve ensesine bir öpücük kondurdu. Hadi söyle. Biz evliyiz. Bu kelime seni boğmaz. Ne olduğumuzu biliyorum. Eve kendine rahatlamayı emretti ve sırtını Rourke'a yasladı. Bırak bir süre alışayım. Burada seninle birlikte her şeyden uzakta olmak çok hoşuma gidiyor. O halde 3 hafta için sana baskı yapmamdan memnun olduğunu düşünebilirim. Bana baskı yapmadın. Dürtüklemek zorunda kaldım diye vurguladı Rourke karısının kulağını hafifçe ısırırken. Şantaj yapmak. Elleri Eve'in göğüslerine kaydı. Yalvarmak. Eve güldü. Sen hiçbir şey için yalvarmazsın. Ama dürtüklemen gerektiğini kabul edebilirim. İşten hiç 3 hafta uzak kalmamıştım. Asla. Rourke şimdi de bunu yapmamış olduğunu Eve'e hatırlatmaktan vazgeçti. Kendisini herhangi bir suçluyla karşı karşıya getiren herhangi bir programla uğraşmadan 24 saat durabildiği pek nadirdi. Neden 4 haftaya çıkartmıyoruz? Rourke kıkırdadı. Şansımı deniyordum. Şampanyanı iç. Aklımdakini uygulamaya koymam için henüz yeterince sarhoş olmamışsın. Öyle mi? Aniden nabız atışları hızlanınca Eve kendini aptal gibi hissetti. Neymiş o? Söylersem tadı kaçar dedi Rourke. Diyelim ki seni buradaki son 48 saatimiz boyunca meşgul etmeyi planlıyorum. 48 saat mi? Eve bir kahkaha attıktan sonra kadehini boşalttı. Ne zaman başlıyoruz? Aslında şimdiden daha iyi bir zaman. Kapının çalındığını duyunca Rourke'un keyfi kaçtı ve sözünü yarım bıraktı. Personele temizliği sabaha bırakmalarını söylemiştim. Burada kal. Eve'in dağılmış geceliğini toparlamasına yardım etti. Onları gönderirim. Uzağa. Bunu yaparken hiç değilse bir şişe daha al dedi Eve. Şişenin dibinde kalan şarabı kadehine boşaltırken sırıtarak. Biri bunun hepsini bitirmiş. Rourke tekrar keyiflenerek içeri girdi ve cam tavanlı, zemini kuş tüyü yumuşaklığında bir halıyla kaplı oturma bölümünü geçerek kapıya gitti. Porselen bir tabağın içinden uzun bir beyaz zambak alırken, akıllı bir erkeğin bir çiçeğin yapraklarıyla bir kadına neler yapabileceğini göstermeyi hayal ediyordu. Kapıları sürgülü olan, mermer merdivenli fuayeye döndüğünde gülümsüyordu. Ama kapının üzerindeki monitörü açarken karısıyla kendisini rahatsız ettiği için oda servisi garsonunu azarlamaya kararlıydı. Ama yardımcı mühendislerinden birinin yüzünü görünce şaşırdı. Carter, bir sorun mu var? Carter, ölü gibi rengi atmış ve her yerini ter basmış yüzünü eliyle sıvazladı. Efendim, korkarım var. Sizinle konuşmam gerek. Lütfen. Pekala. Bir dakika. Rourke derin bir iç çekerek monitörü kapadı ve kilidi açtı. Carter, 20'li yaşlarının ortalarında, pozisyonuna göre genç bir adamdı. Ama tasarım ve uygulama konusunda bir dahiydi. İnşaatta bir sorun varsa hemen yüzleşmek en iyisi olurdu. Büyük salondaki gökyüzü sürgüsüyle mi ilgili? Diye sordu Rourke kapıyı açarken. Oradaki sorunları hallettiğini sanıyordum. Hayır. Yani evet efendim hallettim. Şu anda mükemmel bir şekilde çalışıyor. Rourke adamın titrediğini fark etti ve kendi rahatsızlığını unutuverdi. Bir kaza mı oldu? Carter'ı kolundan tutarak oturma odasına aldı ve bir koltuğa oturttu. Biri mi yaralandı? Bilmiyorum. Yani bir kaza mı? Carter cam gibi donuk bakan gözlerini kırpıştırdı. Bayan Teğmen dedi. Eve içeri girerken. Carter ayağa kalkmaya çalıştı ama Eve oturmasını işaret edince bitkin bir şekilde olduğu yere geri çöktü. Şokta dedi Eve Rourke'a dönerek. Ses tonu sertti. Burada bulundurduğun o gösterişli içkilerinden bir kadeh ver. Yere çömeldi ve Carter'ın yüzüne baktı. Genç adamın göz bebekleri iğne ucu kadar kalmıştı. Adın Carter'dı, değil mi? Sakin ol. Ben... Carter'ın yüzü mum gibiydi. Sanırım ben... Ama Carter sözünü tamamlayamadan Eve onun başını alıp dizlerinin arasına soktu. Nefes al. Sadece nefes al. Şu içkiyi getirsene Rourke. Eve bakmadan uzandı ve Rourke kadehi karısının eline tutuşturdu. Topla kendini Carter. Rourke onu hafifçe iterek sırtını minderlere yaslamasını sağladı. Şundan bir yudum al. Peki efendim. Tanrı aşkına beni ölesiye meraklandırmayı kes artık. Ya utançtan ya da konyak yüzünden Carter'ın yüzüne tekrar renk geldi. Başıyla onayladı, içkisini yudumladı ve derin bir iç çekti. Çok üzgünüm. İyi olduğumu sanıyordum. Hemen buraya geldim. Başka ne yapabileceğimi bilmiyordum. Korku filmi izleyen bir çocuk gibi elini yüzüne kapadı. Yine derin bir nefes aldı ve çabucak konuştu. Drew, Drew Matthias. O da arkadaşım. Öldü. Aniden ciğerleri patlar gibi nefes verdi ve titreyerek minderlere gömüldü. İçkiden kocaman bir yudum daha aldı ve öksürerek yuttu. Rourke'un yüzü aniden ifadesini kaybetti. Matthias'ın yüzünü hatırlamaya çalıştı. Genç, hevesli, kızıl saçlı ve ototronik üzerine ihtisas yapmış bir elektronik uzmanı. Nerede Carter? Nasıl oldu? Size hemen söylemem gerektiğini düşündüm. Şimdi Carter'ın yanaklarında kızıl renkli iki alev noktası belirmiş gibiydi. Doğruca size geldim ve eşinize. Kendisi polis olduğu için bir şeyler yapabileceğini düşündüm. Bir polise mi ihtiyacın var Carter? Eve, genç adamın titreyen elindeki kadehi aldı. Neden bir polise ihtiyacın var? Bence, sanırım kendini öldürmüş olmalı Teğmen. Oturma odasındaki lambadan asılmış halde, orada öylece havada duruyordu. Ve yüzü, oh tanrım, tanrım. Eve, Carter'ın yüzünü kendi ellerine gömmesine izin vererek Rourke'a döndü. Böyle bir durumda burada sorumlu kişi kim? Çoğu otomatlardan oluşan standart bir güvenlik ekibimiz var. Rourke boyun eğer gibi başını eğdi. Sanırım bu kişi sen oluyorsun Teğmen. Pekala, benim için bir alan seti oluşturmaya çalış. Bir ses ve görüntü kaydediciye, delil torbalarına, cımbıza, birkaç küçük fırçaya ihtiyacım var. Eve bir eliyle saçını sıvazlarken derin bir iç çekti. Beden ısısını ölçerek ölüm zamanını belirleyecek araçlar olmadan çalışmak zorunda kalacaktı. Tarayıcılar veya adli tıp kimyasalları da olmayacaktı. Ama işin üstesinden gelmek zorundaydı. Bir doktor var değil mi? Onu çağır. Adli tıp görevlisi olarak yanımda bulunması gerek. Bu arada ben de hazırlanayım. Teknisyenlerin çoğu yaşam bölümü olarak otelin bitmiş kısımlarını kullanıyordu. Carter ve Matthias, İstasyonda kaldıkları süre içinde iki yatak odalı geniş bir suiti kullanmayı hak edecek kadar iyi bir çalışma ortaya koymuşlardı. 10. kata çıkmak için asansöre binerken Eve küçük kayıt cihazını Rourke'a verdi. Bunu çalıştırabilirsin değil mi? Rourke bir kaşını kaldırdı. Aleti onun şirketlerinden biri üretmişti. Sanırım yapabilirim. Güzel. Eve hafifçe gülümsedi. Seni yetkilendiriyorum. Bizimle içeri girecek misin Carter? Evet, ama 10. katta asansörden inerken genç adam yetkinlik testini geçmeye çalışan bir sarhoş gibi yalpalayarak yürüyordu. Avuç tarayıcısına elini dayamadan önce ter içindeki ellerini iki kez pantolonunun paçalarına silmek zorunda kaldı. Kapı açıldığında Carter bir adım geri çekildi. Ama bu kadar çabuk tekrar içeri girmesem iyi olur. Burada kal dedi Eve. Sana ihtiyacım olabilir. Eve içeri girdi. Tam güçle yanan ışıklar gözleri kör edecek kadar parlaktı. Duvar ünitesinden yüksek bir müzik sesi yayılıyordu. Eve sevgili arkadaşı Mavis'i hatırlatan cırtlak sesli bir rock şarkıcısı, sert, gürültülü gitarların eşliğinde bağırıp çağırıyordu. Zemin, kara ip mavisi karolarla döşenmişti ve su üzerinde yürüyormuş hissi veriyordu. Kuzey ve güney duvarları boyunca üst üste bilgisayarlar sıralanmıştı. Eve, odanın bu bölümünün elektronik sesler, mikroçipler ve cihazlardan oluşan çalışma istasyonu olduğunu düşündü. Kanepenin üzerine giysiler atılmıştı. Sehpanın üzerinde 3 Asya birası kutusunun yanında ikisi geri dönüşüm için çoktan düzleştirilmiş ve yuvarlanmıştı bile. VR gözlükleri ve bir kase baharatlı cips duruyordu. Bütün bunların ortasında tavandaki mavi cam avizenin kordonuna çarşaflardan yapılmış bir iple asılmış olan Drew Matthias'ın çıplak cesedi hafifçe ileri geri salınıyordu. Ah, lanet olsun. Eve derin bir iç çekti. Kaç yaşındaydı Rourke? 20. Çok daha fazla değil. Matthias'ın çocuksu yüzünü incelerken Rourke'un dudakları gerildi. Çocuğun yüzü morarmıştı ve gözleri yuvalarından fırlamış gibiydi. Ağzıysa sinsi, tuhaf bir sırıtışla gerilmişti. Tuhaf bir ölümcül kapris ona gülümseyen bir ifade vermişti sanki. Pekala, elimizden geleni yapalım. Dallas, Teğmen Eve, NYPSD, uygun gezegenler arası otoritelere ulaşana kadar davayı sürdürüyor. Şüpheli, anlam verilemeyen bir ölüm. Matthias, Drew, Olympus Grand Hotel. Oda numarası 1038. 1 Ağustos 2058. Saat sabah 1. Onu indirmek istiyorum dedi Rourke. Eve'in sıradan bir kadından deneyimli bir polise bu kadar hızlı geçiş yapabilmesi onu bir kez daha şaşırtmıştı. Henüz değil. Onun için zaten fark etmez ve herhangi bir şey kıpırdatılmadan önce olay yerinin görüntüsünü kaydetmek istiyorum. Eve kapıya doğru döndü. Herhangi bir şeye dokundun mu Carter? Hayır. Genç adam elinin tersiyle ağzını sildi. Aynen şimdi olduğu gibi kapıyı açtım ve içeri girdim. Onu hemen gördüm. Sizin de gördüğünüz gibi sanırım bir dakika kadar burada durdum, tam şurada. Ölmüş olduğunu biliyordum, yüzünü gördüm. Neden öbür kapıdan yatak odasına gitmiyorsun? Eve sol tarafı işaret etti. Bir süre yatıp dinlen. Daha sonra seninle konuşmam gerekecek. Peki. Kimseyi arama, diye emretti Eve. Hayır, hayır kimseyi arama. Eve tekrar döndü ve kapıyı kapadı. Bakışları Rourke'un gözlerine doğru kalktı ve bir süre göz göze kaldılar. Rourke'un da kendisi gibi bazılarının ölümden kaçışı olmadığını düşündüğünü biliyordu. Hadi, başlayalım artık, dedi Eve. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23. Devamı 3. ayrımda.